Ayrım 5. Süpermen ve Uğur Böceği. Ahmet Şerif Üzgören. Sayfa 119. Seçim. 1999 yılı genç iş adamı İzmir Fuarı'nın içine, Basmane tarafındaki otoparka aracını park etti. Amcası o gün kalp ameliyatına girecekti. Ameliyat başlamadan amcasını bir ziyaret etmek istemişti. Arabadan çıktı. Ameliyatın yapılacağı hastane fuara çok yakındı. Ziyaretten sonra da şirketi için bir firmayla görüşmeye gidecekti. Arabayı kilitledi. Arabadan birkaç adım uzaklaştıktan sonra saatine baktığında şirketle olan görüşmesine sadece yarım saati kaldığını fark etti. Trafik tüm programını aksatmıştı. Aracın dışında birkaç dakika düşündü. Amcasını ziyarete giderse görüşmeyi iptal etmesi gerekecekti. Oysa bu görüşme için çok önceden randevu alınmıştı. İş arkadaşlarına karşı ciddi bir sorumluluk duydu. Çünkü bu görüşmeler hepsinin geleceğini garanti altına alacaktı. O görüşmeden çıkacak iyi bir sonuç tüm ekip için önemliydi. İş adamı arkadaşlarına karşı sorumluydu. Buraya kadar gelip de gecikebileceği ya da iptal edebileceği bir görüşme değildi. Çünkü rakip firmada aynı kuruluşla görüşüyordu. Bu gecikme tüm işi mahvedebilirdi. Öte yandan ameliyat öncesi amcasına moral de vermek istiyordu. Aracın içine girdi. Kıpırdamadan kafası karışık 2-3 dakika daha oturdu. Bir yanda iş arkadaşları, emin olun para ihale değil, onu oraya gönderen arkadaşlarını düşündü. Öte yanda amcası. Tüm akrabalar oradaydı ve 2-3 saat süreceğini söylemişti doktorlar. Basit bir operasyon olacaktı. Bir de iş görüşmesini zamanında bitirirse ameliyattan önce hastaneye ulaşıp 5-10 dakika da olsa amcasını görebilecekti. Hızla iş görüşmesi için hareket etti. Bir saat sonra aracı aynı yere park etti. Görüşme tamamdı. Şimdi özel işler. Koşa koşa hastaneye gitti. İçeri girdiğinde amcasının ameliyata erken alındığını öğrendi. Allah kahretsin dedi içinden. 2-3 saat sürecek denen ameliyat uzadı, uzadı. Yaşlılar, büyükler evlerine gitmek zorunda kaldılar. Gecenin biri olmuş, hastanenin ameliyathanesinin önünde iki kişi kalmışlardı. Amcasının oğlu ve o. İkisi de şaşkın ve üzgündü. Gün boyu devamlı kan bulmuşlardı. Gece 2 gibi doktor dışarı çıktı. Damarlar mahvolmuş, dikiş tutmuyor. Yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Oğlu hanginizse girsin ve son bir defa görsün, dedi. Amcasının oğlu sessizce ağlayarak ameliyathaneye girdi. İş adamı bir seçim yapmıştı. Sonucunu da aldı. İş güç kaygısı yüzünden ona insanlığı öğreten amcasıyla vedalaşamadan ayrılmıştı. Belki amcası onu affedecekti ama o ömür boyu kendini affetmeyecekti. O iş adamı benim. Dikkatli okur, şu hortumlu dünyada fil yalnız bir hayvandırın giriş yazısını hatırlayacaktır. Amcam, Mehmet amcam, hala Manisa'nın Demirci ilçesinde insanların temizliğini, iyiliğini andıkları Mehmet amcam. Günlerce, aylarca ardından ağladım. Şimdi de ağlıyorum. Bu olayı hiç kimseye anlatamadım. İlk defa anlatıyorum. Kendime bile anlatmaktan korkarak. Kitap hep iyi örneklerle dolu. Tek kötü örnek benim. Tek kötü örnek bu. Mehmet amcam giderken bile bana bir şey öğretti. Şerif, dedi. İleride bir seçim yapman gerekirse her zaman vefayı ve insanlığı seç. Melekler ve Hayvanlar. 10 Ocak 2003 sabahı Şeyda Hanım bir parkta yürürken çalıların arasında doğum yapmış bir köpek görür. Avuç kadar 4 yavrusu vardır. Bir gece önce müthiş bir tipi yağmıştır ve her taraf kar içindedir. İnsanı donduran bir soğuk vardır. Bir hanımla beraber köpeklerle ilgilenirken ileride bir çalılıktan sesler duyarlar. Gidip baktıklarında orada da yeni doğum yapmış bir anne ve tam 12 yavru daha bulurlar. Bu ikiliye bir de bey katılır ve parkın içine tahta, karton gibi malzemelerle iki kulübe yaparlar. 3 kişi iş bölümü yaparak bu 18 canlıyı yaşatmaya çalışırlar. Anne köpekler güçsüz olduklarından onları biberonla beslerler. Anne köpeklerin memeleri yara olur, ilaçlarla tedavi ederler. Bir hafta sonra anne köpekler iyileşir, güçlenir ve ayağa kalkarlar. Fakat kulübenin içi kar ve yağmurla ıslandığından yavru köpekler hastalanma tehlikesi geçirirler. İyi kalpli üçlü günde 3 sefer kulübenin içindeki kartonları değiştirirler. Bu arada kara kış bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bizim üçlü ekip gece gündüz demeden neredeyse nöbet tutarak yavruları ve anneleri yaşatmak için tüm güçleriyle çalışırlar. Bir süre sonra anne sütü yetersiz kalınca yavru köpekleri de biberonla beslemeye başlarlar. Şeyda Hanım anne köpeklerin ona minnetle bakışlarını hiç unutmaz. Bir süre sonra çevre binalardan belediyeye şikayetler gelir ve belediyenin itlaf ekipleri geldiğinde üçlü tartışarak yavruları görevlilerin ellerinden alır. Köpekler biraz büyüyünce yavrulara tek tek yuva bulurlar. İki anneyi de kısırlaştırıp aşılatırlar. Onlar aynı parkta, Ataşehir'de yaşamaya devam ederler. Hikaye bu. Böyle hikayeleri televizyonda duymazsınız çünkü insanlığın reytingi yok. Her seyrettiğiniz program, her okuduğunuz haber, her dinlediğiniz röportaj kalbinizin üzerine yeni bir nasır ekliyor. Küçük kalbiniz insanlık ve temizlikle doluyken bir de şimdiki kalbinize bakın. Yıllar yıllar önce hepiniz bir şey daha onattınız. İnsanlara, hayvanlara, herkese karşılıksız iyilikler yapabilecek pırıl pırıl yürekler. Sonra televizyonda birbirini ateş eden adamları seyrettiniz. Önceleri korkarak, çekinerek. Sonra ağzı patlayan adamlara bakabilmeye başladınız. Elinizde Amerikan mısır cipsleri. En son yanan bir aileyi seyrettiniz bir trafik kazasında. Hafif bir içiniz burkuldu. Keyifle sakat bir falcıyı tokatlayan, uzun saçlı, cinleri olduğunu söyleyen milyarder medyumu seyrettiniz. Büyük keyifle defalarca. İçtiğiniz her şişesinden, yediğiniz her paketinden, ABD'ye para akıttığınız gıdaları götürürken. Beyniniz hep kalbinize sordu, acı var mı diye. İlk başlarda biraz vardı, şimdi yok. Hele o TV'de seyrettiğiniz manken çıtırlar yok mu? Hani futbolcuların, zengin komiklerin götürdükleri, sonra sırayla birbirlerine devrettikleri o fıstıklar. Onlar tüm acınızı aldı götürdü. Artık sokakta üşüyen bir hayvan görseniz hayatta dönüp bakmazsınız. Nasılsa seyrettiğiniz dizilerde o iyilikleri, kötülükleri yapanlar var. Nasılsa Amerikan filmlerinde o iyilikleri yapan kahramanlar var. Asmalı Konak'ta Özcan Deniz'in dokunduğu tokmakları yalayan kızların ülkesi burası. Siz kahramanın saatinden kullanın yeter. Onunla aynı marka cep telefonunuz olsun yeter. Nasılsa filmlerde birileri kötülüklerle savaşıyor. Siz Budweiser'ınızı yudumlayın. Mission Impossible'da içiyordu Tom Cruise. Siz de onun kadar cool ve chicks görünürsünüz, emin olun. Şeyda onat bir şekilde kalbini korumuş. Bizim insanlara yapmayacağımız iyiliği hayvanlara yapar, hiç karşılık beklemeden. Şeyda Onat'ın oğlu 2003 Mayıs'ında büyük bir kaza geçirir. Oğlu hatırlayamadığı kadar çok takla atar. Polis geldiğinde bu arabadan birisinin sağ çıkması mucize der. Dört genç arabadan sapasağlam çıkmıştır. Bir yıl sonra erkek kardeşi bir kamyonun altına girer. Araba hurdahaş olur. Kardeşi arabadan mucize eseri sağ çıkar. Şeyda Onat, oğlum ve kardeşim, ben o hayvanların hayatını kurtardığım için hayattalar diyor. Yaptığınız her iyilik size döner. Oysa ne diyordu şu PKK'ya yardım yaptığı söylenen, ünlü olunca karısını boşayan, sonra başka kadınla yaşayıp onu vurduran, bir dansözle yaşarken onu da kurşunlatan, 80'li yılların başında ben Kuleli'de okurken gazetelerde arabasında uyuşturucu yakalandı, emniyete alındı diye bir gün haber çıkan, sonra hemen serbest bırakılıp bir daha bu konuda hiç haber yapılmayan, çarşıda gezerken birini öldürüp epey kan parasıyla serbest kalan, baş tacı ettiğiniz adam, Allah cezanızı verecek. Verdi be koçum, verdi zaten. Daha ne olsun? Benim sözüm ise şu. Yürüdüğünüz yol doğruysa Allah hep yanı başınızdadır. Bizim Sabriye. Sabriye 1970 doğumlu. 2 yaşında hastaneye geldiğinde doktorlar bir retina probleminden dolayı kör olacağını fark ederler ve ana babaya durumu söylerler. Annesi ve babası küçük Sabriye'ye gerçeği söyleyemezler. Okurken rahatsınız ama o anne ve babanın yaşadıklarını düşünün. 2 yaşındaki yavrunuzun ileride görme engelli olacağını öğreniyorsunuz. Siz söyleyebilir miydiniz? Anne ve babası kızlarının ömrü boyunca görebileceklerini 10 yıla sığdırmaya çalışırlar. Kızlarını devamlı gezmeye, konserlere, müzelere götürürler. Sabriyecik 13 yaşında görme yeteneğini kaybeder. Anne ve babası kızlarını hayatı dolu dolu yaşaması için teşvik ederler. Görmeyen haliyle Sabriye ata binmeyi ve kayak yapmayı öğrenir. Üniversitede sosyoloji ve felsefe okur ve Tibet diline merak sarar. Bu arada Tibet'te yükseklik ve aşırı ışık nedeniyle her 70 kişiden birinin kör olduğunu öğrenir. Ve fark eder ki Tibet'te bir körler alfabesi yok. Görmeyen gözleriyle çalışır ve Tibetliler için bir körler alfabesi geliştirir. Ardından 1994 ve 1997 yıllarında 2 kere Tibet'e gider ve bu yolculukları sırasında gördükleri Sabriye'yi derinden etkiler. Küçük, görmeyen çocukları Tibet'te yataklara bağlıyorlar. Çocuklar düşüp de kendilerine zarar vermesin diye. O yüzden yürüyemeyen küçücük kör çocuklarla karşılaşır. Avrupa'daki çok rahat hayat koşullarını bırakır ve bir idealin peşine düşer. Sabriye Tibet'e yerleşir ve bu konuya gönül vermiş Hollandalı bir eğitimci ile beraber bir körler okulu açar. Sabriye halen Tibetli görme özürlülere okuma yazma öğretiyor. Gözüm görmüyor demeyip bir de kitap yazmış. Yolum Tibet'e düştü. Türkçe'ye çevrildi, mutlaka okuyun. İdealizmi, yaşama hırsını ve insanlık yapmayı öğrenirsiniz. Sabriye'yi Time dergisi 2004 yılı Avrupalı kahramanlar listesine aldı. Sabriye Temberken bir Türk değil, Alman. Annesi 1960'larda Türkiye'ye gezmeye geldiğinde Anadolu'da öğreniyor Sabriye adının sabır anlamına geldiğini ve kızına bu ismi koyuyor. Biz Türkler Sabriye adının anlamını bilmeyiz. Alman gelip öğreniyor. Çocuğuna sabrı anlatan bu Anadolu ismini koyuyor. Sabriye'nin başına gelecekleri bilmeden. Biz eski isim diye utanır ve koymayız. Bu kitapta yazdığım tüm örnekler Türkiye'den, Anadolu'dan. Sabriye'yi koyup koymamakta kararsız kaldım ama başardıkları kitabın yapısından daha önemli geldi bana. Ne dersiniz? Onun da ismi Anadolu'dan deyip Sabriye'yi de aldım kitaba. Etrafınıza bir bakın. Etraf mazeretli adamlarla dolu. Hepsi sağlıklı, genç ama sürüyle umutsuz. Mazeretli donuk bakışlı, okumayan, araştırmayan, sadece seyreden sürüyle insan. Bu sene devlet memurluğu sınavına 1 milyon 900 bin kişi girmiş. Tüm ülke yapılamayan işler berbat sonuçlarla dolu. Hiçbir işi doğru dürüst tamamlanmayan, asfaltları bir yılda bozulan, elektriği, suyu hep kesilen, sokakları tinercilerle dolu. Öğretmenleri, öğretim üyeleri kendini geliştirmeyen, pratikten uzak. Gazetecileri, politikacıları, kucak kucağa oturan hekimleri, sadece muayenehanesine gelenlere doktorluk yapan. Herkesin yalan söylediği bu ülkeye bir bakın. Herkesin bir mazereti vardır. Etrafta da devamlı suçlular vardır. Suçlu hiç kimse değilse o zaman da kaderdir. Bakın Sabriye'nin hayatına, hiç mazeret yok. Bakın bu güzel kızın gözlerine, hiç şikayet yok. Bakın Sabriye'nin yaptıklarına, hiç hata yok. Bakın Sabriye'nin gözlerine, çoğumuzun gözlerinde o ışık yok. Aslında benim de gözlerimde o ışık olurdu ama biz Almanya'da doğmadık ki. Onlar Avrupa Birliği vatandaşı, geliri yüksek diyenleri duyar gibiyim. Tamirci. Bir gün TRT'de bir adam gördüm. Anadolu'da bir kasabada tamircilik yapıyor. Elektrikli her türlü cihazı tamir ediyor. 500 milyon bir borcum var, onu ödedim mi rahatım diyor. Kasabalı tamirciden çok memnun. Beceremediği tamir yoktur diyorlar. İlginç olan mı ne? Adamın elleri ve bacakları yok. Ütüyü sıkıştırıyor kollarının arasına, ağzında bir tornavida açıyor, yapıyor, kapatıyor. Televizyon da dahil her türlü elektrikli, elektronik cihazın tamirini yapıyor. Size hikaye gibi geliyor olabilir. Ben de gözlerimle görmesem inanmazdım. Abdullah Demir, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşıyor. Abdullah Demir bir rahat, bir mesut anlatamam. İşini yapıyor, evine ekmeğini götürüyor. Bir de Allah'ına dua ediyormuş. Yeni model Cherokee verseniz kullanamaz. Swatch alsanız eli yok, takamaz. Dünyanın bilmem neresinde özel ayakkabılar yaptıramaz. Ayakları yok, parası yok. Rock'n'Coke'a bedava götürseniz çekmiş gençlerin bacakları arasında ezilir. Onlara ancak aşağıdan bakabilir. Kendi ülkesinde İngilizce slogan atan bu gençlere anlamaz zaten. O viran şehirde efendi efendi işini yapıyor. Sizin gibi tutkuları yok. Devlet bana yardım etsin falan demedi hiç. Bir 500 milyon borcum var, onu ödedim mi rahatım dedi. Bir de röportajın sonunda kocaman gülümsedi ve dedi ki, Allah'a şükür dişlerim sağlam, onlara bir şey olsa ne yapardım? Kafama neredeyse balyoz indi. Yüzünde koca bir gülümseme. Şimdi ön sözün ilk cümlesini okuyun. Size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da o haliyle dilencilik yapsın, 500 milyonu bir günde öder. O kasabada ağzındaki tornavidayla ancak bir yılda. Allah'a şükür dişleri sağlam. Kıbrıs'ta üniversitede bir yıl ders verdim. Artık Türkiye'ye dönüyorum. Zamanında komutanlık yaptığım bir assubayım, aslında can dostlarımdan birisi. Komutanım, sizi gümrükte rahatsız ederler. Buna müsaade edemem. Ben de Ankara'ya kadar sizinle geleceğim dedi. Benimle beraber gemiyle geldi, sonra Kıbrıs'a geri döndü. Arabamın arkasında gümrüğe tabi hiçbir şey yok. Fakat gitmeden kiminle konuşsam hep duyuyorum. Gümrükten rüşvetsiz geçemezsiniz diye. Bu sadece Türkiye tarafı için geçerli. Kıbrıs'ta bir subay devrem anlattı. Ağabey bir albay, benim rüşvetlik hiçbir şeyim yok, ben rüşvet vermem demiş. Limanda tüm eşyalarını boşalttırıp bir depoya atmışlar. Dava açıp kazanmış. Eşyalarını almaya geldiğinde görmüş ki tüm eşyaları küften çürümüş, ezilmiş, kırılmış. Sistemi kurmuş durumdalar. İşi bilenler anlatıyor. Arada bir gemilere haberli baskın yaparlar, göstermelik sigaralar yakalanır, medyada danışıklı dövüş haber yapılır. Biz orada eski bir öğrencim karşıladı. O da subay. Benim etrafıma çit gerdiler, belgelerimi aldılar. Beni kimseyle görüştürmüyorlar. Bütün işlemlerimi tamamladılar. Beni araca bindirdiler. Tam onlar da bindiler. Arabaya şapkalı bir memur yanaştı. İçeride iki üniformalı assubay ve ben. Bizi görmeden mi gidiyorsunuz? Evet, işlemler tamam. Hadi komutanım dediler bana. Ben gaza bastım, gümrükten çıktık. Yolda, komutanım, ben bu gümrükte rüşvet vermemek için televizyonunu kaldırıp denize atan bir yarbay gördüm dedi çocuklardan birisi. Bunu gümrükten geçen subaylara yapıyorlarsa sivil vatandaşın durumunu düşünün. Dikkatimi ne çekti biliyor musunuz? O elsiz, bacaksız tamircinin bir yılda kazandığını onlar bir haftada kazanıyorlar belki. Fakat o arabaya yanaşan adamın yüzünde Allah'a şükür dişlerim sağlam diyen temiz yüzlü Abdullah Demir'in gülümsemesi yoktu. Engelli tamircinin gözündeki ışık, rüşvete boğulmuş o bıyıklı gümrükçünün gözlerinde yoktu. Farkında mısınız? Gümrüğün adını yazamadım. Not. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi dava açsalar onlar kazanır. Oradan girip çıkan herkes dönen rüşveti biliyor. Tüm rüşvet standartları belirli. Bilmeyen bir gümrük müsteşarları bir de bakanlar oluyor. Fakat dava açsalar onlar kazanır. Çünkü benim hiç kanıtım yok. Oysa gümrüklerden geçen, kimle konuşursanız konuşun size benzer şeyler anlatırlar. Ama kanun önünde hep onlar haklıdır. Tek kanıt gözlerinde olmayan o ışık. Beşinci ayrımın sonu, sayfa 148.